Ayrım 16, sayfa 210. Kılıç alayı. Sultan II. Abdülhamit'in kılıç alayı tahta çıkışının haftasında 7 Eylül 1876 Perşembe günü yapılmış ve pek muhteşem olmuştur. Dipnot. Kılıç alayı veya taklid-i seyf adı verilen kılıç kuşanma merasimi, tahta çıkan yeni padişahın evvela Eyüp Sultan'a giderek Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinin türbelerini ziyaret edip, burada gaza kılıcını kuşanması, bilahare ecdat kabirlerini ziyaret etmesiyle geçmiş ve kılıç alayı her defasında muhteşem merasimle yapılıp İstanbul halkına sayılı günler yaşatmıştır. İlk defa 2. Murat'ın Bursa'da kılıç kuşanmasıyla başladığı rivayet olunan kılıç alayı, son defa Sultan Vahidettin'in cülusundan 58 gün sonra 31 Ağustos 1918 Cuma günü yapılmış ve o günkü merasim Osmanlı tarihinin son kılıç alayı olmuştur. Kitaba dönüş. Sultan Aziz'in hali, bilahare katli, Sultan Murat'ın cinnet getirmesi, Eşekçi Ahmet'in oğlu Hüseyin Avni Paşa'nın Çerkes Hasan Bey tarafından öldürülmesi gibi olaylarla bunalan İstanbul halkı, Sultan Hamit'in kılıç kuşanma merasimine büyük alaka göstermiş. O gün saltanat kayığı ile Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılan 2. Abdülhamit'i görmek için Beşiktaş'tan Eyüp'e kadar bütün sahil boyu mahşeri kalabalıkla dolmuş, şehrin her tarafı bayraklarla donatılmış ve muhtelif yerlerden atılan toplarla selamlanan Sultan Hamit, denizdeki harp gemileri yolcu vapurlarıyla sandalları arasından geçerek Eyüp Sultan'a gelmiştir. Al renkli halılarla döşeli Eyüp iskelesine çıkan padişah, İskele meydanında ata binip cami civarına gitmiş, görülmemiş kalabalık arasında zorlukla ilerleyen Sultanahmet camiye yakın attan inerek türbeye kadar yürümüştür. Türbede evvela üç imam tarafından Sure-i Feth okunmuş, bilahire Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Efendi Abdülhamit Han'a Hazreti Ömer kılıcını kuşatıp dua etmiştir. Hazır bulunanların dışarı çıkmasından sonra orada iki rekat namaz kılıp niyazda bulunan hünkâr, Karayolu ile dönüp Fatih'in, babasının ve dedesinin kabirlerini ziyaretle Topkapı Sarayı'na gelmiş, oradan yine kayıkla Dolmabahçe'ye geçmiştir. Devrim Mabeyn Feyriki Eyinli Said Paşa'nın hatıratında kaydettiğine göre Abdülhamit Han'ın kılıç alayı dolayısıyla 5-600 bin kadar tahmin edilen bir kalabalık sahillerle yol boyunu doldurmuş ve böylesine bir bayram havası içinde geçen o günkü merasimde bizzat bulunan bir ecnebi şunları yazmıştır. Abdülhamit bir Arap atına binmişti. Atın bütün vücudu altın ve kıymetli taşlarla süslüydü. Müşir üniforması giyen padişahın fesinde bu gibi alaylarda bütün Osmanlı sultanlarının serpuşlarında bulunan sorguç yoktu. Göğsünde Osmanlı ve Mecidiye nişanlarının murassa birer kıtaları pırıl pırıl parlıyordu. Kanuni Esasi Anayasa. Sultan II. Abdülhamit kılıç kuşanma merasimini müteakip 14 Eylül'de şimdi üniversite merkez binası olan seraskerlik makamına gitti. Subaylarla yemek yedi, bir nutuk söyledi. Nutka, serasker vekili Müşir Redif Paşa cevap verdi. 15 Eylül akşamı Yıldız Sarayı'nda nazırlar, devlet ve saray erkanı ile yemek yedi. Aralarındaki bütün ihtilafları unutup devlet hizmeti görmelerini tavsiye eden bir nutuk söyledi. 18 Eylül'de Kasımpaşa'da Bahriye Nezaretine eski kaptanı deryalık gitti. Amiraller ve subaylarla beraber karavana yedi. 5 Ekim'de Süleymaniye'deki meşihatı ziyaret edip ulema efendilerle iftar etti. 9 Kasım'da Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde yaralıların hatırını sordu. Şehzadeler ve nazırlarla beraber Marmara, Boğaz ve Karadeniz'de vapur gezintileri yaptı. Camilerde halkın arasında namaz kıldı. Bu arada mütercim Rüştü Paşa'nın sadaretten istifasıyla Mithat Paşa sadrazam oldu. Mithat Paşa'nın bu ikinci sadaretidir. İlk sadareti daha evvel kaydettiğimiz gibi Sultan Aziz devrinde olup 2 ay 19 gün devam etmiştir. Mithat Paşa'nın Sultan Hamit devrindeki ikinci sadareti hasbes zaman ve bizzarure olmuştur. Abdülhamit Han bu mevzuda Mithat isminin ebced hesabıyla devai devlet olduğunu keşf ve ilan etmiş olan hasta bir halka yine onun ihzar ettiği devayı vermek zaruri idi diyor. 1876 Kanuni Esasisi, parantez anayasa, çalışmalarını Server Paşa başkanlığında bir heyet yürüttü. Server Paşa daha önce Sultan Aziz devrinde de çeşitli nazırlıklarda, elçiliklerde bulunmuş bir devlet adamıydı. Heyet ise mesleki ilmiyeden 10 zat, 16 mülkiye memuru, askerlerden 2 ferik olmak üzere cem'an 28 kişiden kurulmuştu. 3 Hristiyan müsteşar da heyette bulunmaktaydı. O günlerde biri Mithat Paşa'ya, ikincisi Mabeyn Başkatibi, sonraları sadrazam, Şapur lakabı ile meşhur Sait Paşa'ya, üçüncüsü de Heyeti Bükela'ya (parantez Bakanlar Kurulu'na ait olmak üzere) elde 3 taslak vardı. Uzun müzakereden ve taslağın bazı maddelerinde yapılan değişiklikten sonra Mithat Paşa'nın hazırladığı proje kabul edildi. Niçin diğer taslaklar değil de Mithat Paşa'nın sunduğu? Yine Sultan Hamit'i dinleyelim. Fil vaki o, (parantez Mithat Paşa) öteden beri meşrutiyetin taraftarıydı. Lakin ismini ve bazı kitaplarda metnini işitmekle hasıl olmuş bir taraftarlık. Mithat Paşa meşrutiyetin Avrupa'da temin etmiş olduğu faydaları yalnız görmüş, fakat o umranın diğer saik ve sebeplerini tetkik etmemişti. Kinin her hastalığa, her bünyeye yaramadığı gibi, usulü meşrutiyetin de her kavme, her istidadı milliye müfit olamayacağını zannederdim. Şimdi ise muzur olduğuna kaniyim. Mithat Paşa kanuni esasinin behemehal ilan olunmasını teklif ettiği zaman, hiçbir devletin kanuni esasisini tetkik etmemiş ve bu bapta esaslı bir fikir edinememişti. Rehberi Odyan Efendi'ydi. Odyan Efendi ise o zaman bile bizde en mümtaz hukuk şinas değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. 93'te Ziya Paşalar, Kemal Beyler, Abidin Paşalar kanuni esasinin layihasını ihzara çalıştıkları gibi sır katibim Sait Paşa ve o sırada müşir olan Mekatibi Harbiye Nazırı Süleyman Paşa da birer layiha tanzim ve takdim etmişlerdi. Lakin bu zevatın hiçbir arasında muvafakati efkar yoktu. Kemal Bey bu hususta hem Mithat Paşa'ya hem de kendi arkadaşlarıyla Sait Paşa'ya muarız idi. Bana 20'ye yakın arıza verdi. Yıldız Sarayı'nın Harbiye Nezaretine naklolunan evrakı arasında mahfuzdur. Bu kağıtların kıymeti tarihiyeden başka değerleri olmadığından yağma edilmemiştir ümidindeyim. Mithat Paşa'nın layihasını diğerlerine takdimen ve tercihen kabul etmekte mazurdum. Çünkü Mithat isminin ebced hesabıyla devai devlet olduğunu keşfe ilan etmiş olan hasta bir halka yine onun ihzar ettiği devayı vermek zaruriydi. İşte bu sebeple Mithat Paşa'nın taslağı kabul edilmiştir. Ancak Mithat Paşa ne hürriyetten, ne kanuni esasiden, ne de meşrutiyetten yanadır. O şahsi iktidarı peşinde koşan biridir, o kadar. O Mithat Paşa ki getirmek istediği meşruti idarenin o günkü şartlarla imparatorluğumuz bünyesine uymayacağını ve zararlı olacağını söyleyebilmek cesaretinde bulunan bir grup devlet adamını sorgusuz sualsiz İstanbul dışına sürmek istemiş, kendisine tanzimat esaslarına göre muhakeme olunmadan kimsenin sürgün edilemeyeceği hatırlatılınca istifa ederim tehdidini savurmuş ve bizim meşhur hürriyet kahramanı Mithat Paşa'mız kendisini tenkit eden bu devlet adamlarını bir gece yarısı evlerinden alarak tevkif ettirip muhakemesiz sürdürüvermiştir. Aynı Mithat Paşa hazırladığı anayasayı büyük devletlerin müşterek kefaleti altına koymak istemiş ve bunun temin için akıl hocası Ermeni Otyan Efendi'yi İngiltere'ye göndermiş, daha sonra aynı teklifi Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Rusya ve İtalya gibi devletlerin iştiraki ile Haliç Tersanesi'ndeki Bahriye Nezaretinde topladığı Tersane Konferansı adını alan konferansa götürmekten de çekinmemiş ve istemiştir ki konferansa katılan bu devletler Türk Anayasası'nı tasdik etsinler, şayet bir gün padişah anayasayı kaldırmaya teşebbüs ederse müdahale hakkına sahip olsunlar. 1876 Anayasası'nın meşhur bir maddesi vardır, 113. madde. Bu maddede hükümetin emniyetini ihlal ettikleri idare-i zabıtanın tahkikat-ı mevsukası üzerine sabit olanları memaliki mahrusayı şahaneden tebit etmek münhasıran zat-ı Hazreti Padişah'ın yedi iktidarındadır deniliyordu. Bugüne kadar türlü tefsire uğrayan bu meşhur 113. madde bir iddiaya göre bizzat Mithat Paşa tarafından anayasa metnine konulmuş ve kendisinde bir şeyler vehmedip bu vehimle ölünceye kadar iktidarda kalacağına inanan Mithat Paşa, o 113. maddeye dayanarak muhaliflerini yurt dışına sürdürmeyi düşünmüştür. Düşünmüştür ama ileride görüleceği gibi bu madde hükmüne göre yurt dışına çıkarılan ilk şahıs kendisi olmuştur. İlk meşrutiyetin ilanı, kanuni esası ile alakalı Hatt-ı Hümayun'u 23 Aralık 1876 Cumartesi günü Mabeyn Başkatibi Sait Bey Babali'ye getirmiş ve kanuni esasinin o gün ilanında Mithat Paşa bilhassa ısrar etmiştir. Çünkü o gün yukarıda bahsolunan meşhur tersane konferansı Haliç Tersanesi'ndeki Bahriye Nezaretinde çalışmalarına başlamıştır ve Mithat Paşa anayasayı o gün ilan ettirip aklınca konferansa katılan devletlere adeta bir nümayiş yapmak istemiştir. Tersane konferansında bizi Hariciye Naziri Saffet Paşa temsil etmiş ve o gün anayasanın ilanı dolayısıyla apar topar toplar atılmaya başlayınca Saffet Paşa konferansa iştirak eden delegelere anayasanın ilanını duyurmuştur. Hariciye Nazır'ın izahatını dinleyen yabancı devletlerin delegeleri ilan olunan yeni rejimin o günkü şartlarla Osmanlı İmparatorluğu bünyesine uymayacağını takdir edip bıyık altından gülmüşler ve tabii yine bildiklerini okuduklarından Mithat Paşa'nın nümayişi konferans çalışmalarına tesir etmemiştir. Büyük esirinin delegeler üzerindeki tesirini öğrenebilmek için o gün geç vakte kadar Babali'de Saffet Paşa'yı bekleyen Mithat Paşa gafili, Hariciye Nazırı gelir gelmez hemen şu suali sormuştur. Ne dediler, ne dediler? Saffet Paşa'nın bu suale verdiği cevap pek manidardır. Ne diyecekler, çocuk oyuncağı dediler. Kanuni esasının ilanı şehirde büyük şenliklere sebep olmuş, binalar süslenmiş, gece fener alayları yapılmış. Dolmabahçe Sarayı ile devai devlet olduğu zannedilen Mithat Paşa'nın konağı önünde toplananların yaşasın millet, yaşasın kanuni esası sesleri her tarafı inletmiş. Bu arada sadaret makamında bir değişiklik olmuş. Mithat Paşa azledilerek anayasanın 113. maddesine göre yurt dışına çıkarılırken Şurayi Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam olmuştur. Açılış merasiminde devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit'in bizzat hazır bulunduğu ilk meclisi mebusan, Dolmabahçe Sarayı'nın eskiden Divan-ı Hümayun-u Mahalli adı diye anılan Muayede Salonu'nda açılmıştır. O gün murassa taht Muayede Salonu'nda konulmuş ve askeri üniformasının üstüne siyah bir pelerin giyen Sultan II. Abdülhamit, vükela, ulema, ayam ve mebusanla askeri ve mülki erkanın teşkil ettiği saf arasından alkışlarla ilerleyip tahtta durmuş. Padişahın kardeşleri Veliaht Reşat ve Şehzade Kemalettin Efendiler de tahtın iki yanında yer almışlardır. Sultan Hamid elindeki nutku Sadrazam Ethem Paşa'ya, Sadrazam da Mabeyin Başkatibi Küçük Said Paşa'ya vermiş ve Mabeyin Başkatibi tarafından okunan nutuk yarım saat kadar devam etmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda 19 Mart 1877 Pazartesi günü böyle bir merasimle açılan ilk Meclis-i Mebuzan, bilahare Ayasofya karşısındaki adliye binasında toplanmıştır. Eski mehterhane, Sultan Sarayı arsaları üzerine evvela Darülfünun olarak yaptırılan bu bina, sonraları Mebusan ve Ayan Dairesi ihtizaz edilmiş, bilahare adliyeye devredilmiş ve Cumhuriyet devrinde yanmıştır. Haluk Şehsuvaroğlu tarih odalarında bu ilk Meclis-i Mebusan binası hakkında şunları yazıyor. Binanın üst katındaki tavan ve duvarların nakışlı büyük salon mebuslar için içtima salonu haline konulmuş ve buraya pencereler önüne bir kürsü, karşıya yedi dizi halinde sıralar ve yan taraflara da localar yapılmıştı. Meclis kürsüsünün arkasında üstte 2. Abdülhamit'in bir tuğrası altında Daire-i Umur-u Millet levhası asılı duruyor. Altında da büyük harflerle Padişahım çok yaşa yazıları okunuyordu. Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nda yapılan açılış merasiminden sonra Meclis-i Mebusan 20 Mart 1877 Salı günü yeni dairesinde toplantılarına başlamış. Mebusan reisi seçilen Ahmet Vefik Efendi Paşa bütün mebuslara birer birer Zat-ı Hazreti Padişaha ve vatanıma ve kanun esası ahkamına ve uhdeme tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından mecanebet eyleyeceğime kasem ederim ibaresiyle yemin ettirmiş ve sonra makama ve mebusların vazifelerine dair bir nutuk söylemişti. Nutuk bitince mebusanlar kura ile takım takım odalara çekilerek bazı hususları ve şube reisleri intihabını müzakere etmişlerdi. Mebusan Meclisi 21 Mart 1877 tarihinden itibaren aleni toplantılarına başladı. Yalnız salonun darlığı sebebiyle dairenin tahammülünden ziyade izdiham tehlikesine karşı kartlar basılmış ve bu davetiyle erden 10'ar tane sefirlere, şehir müntehiplerine, havasa Türk gazetecilerine, yabancı gazetecilere 20 tane de avama dağıtılmıştı. Mebusan Meclisi'nin açılışı böyle yapılan ilk meşrutiyet mevzuunda Abdülhamit Han ne düşünüyor? Evvela bunu tespit edelim. Der ki Sultan Abdülhamit. Jön Türkler boş kuruntulara kapılmışlardı. Parlamentarizmin mukadder akıbeti hakkında Avusturya Macarası'nın çok vazıh bir fikir vermekte olduğuna kaniyim. Habsburg hanedanının idaresinde birleşmiş olan muhtelif milletler el birliğiyle çalışacakları yerde birbirlerinden ayrılmaya gayret ettikleri için Avusturya Macaristan'ın siyasi ve askeri itibarı temelden sarsılmaktadır. Bizim Jön Türkler boş kuruntulara kapılmış mahluklardır. Bizde bir meşruti idare, kanun esasının ilanı demek, umumi bir mücadele ve halkı birbirine saldırtacak bir muharebe ilanı demektir. Bu hal bütün Osmanlı İmparatorluğunu temelinden sarsacaktır. Ne gariptir ki İngilizler bu nimeti Hindistan'a bahşetmek istemedikleri halde bizim Jön Türklere karşı hiçbir yardımda kusur etmiyorlar ve memleketimizi bir parlamento ve bir kanunu esası ile teçhiz için her vasıtaya müracaat edip duruyorlar. Halbuki Hindistan'daki vaziyet de aşağı yukarı bizimki gibidir. Orada her şeyden evvel kast denilen içtimai sınıfların hepsini ilga etmek icap ederse de Müslümanlar, Hristiyanlar, Budistler ve Brahmanlar mütecaniz unsurlar olmadığı için bunların o tedbirlerden sonra da ayrı bir parlamentoda el birliği edip faydalı bir şekilde çalışmaları kabil değildir. Yılmaz Öztuna da aynı mevzuya temasla meşrutiyet 1878 Türkiye'sinin gerçeklerine asla uygun değildi. Osmanlı Türk İmparatorluğunu yıkıma götüren hususlardan biri bir anavatan ile o anavatan çevresine toplanan ülkeler ayrımı yapılmamış olmasıdır. 1878'de İngiltere pek çok ülkeyi elinde tutuyordu. Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Güney Afrika ve daha birçok yer. Ancak Büyük Britanya parlamentosunda sadece İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda milletvekilleri vardı. Anglo-Saksonlarla meskun, İngilizce konuşan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin bile bir tek milletvekilini Londra parlamentosuna sokmak hakları yoktu. İngiltere geniş anavatan dışı topraklarını tam bir sömürge gibi idare ediyordu. Örnek demokrasinin hüküm sürdüğü İngiltere'de böyle olduğu gibi diğer devletlerde de böyleydi. Rusya gibi Türkiye'den çok daha batılılaşmış ve ileri bir imparatorlukta değil yabancı unsurlara, henüz Ruslara bile seçim hakkı tanınmamıştı. İlk Rus parlamentosu ancak 1905'te Türkiye'de 2. Meşrutiyet'in ilanından 3 yıl önce kurulacaktır. Almanya İmparatorluğu gibi Almanlardan başka nüfusu pek az olan homojen bir devlette bile parlamentonun rolü, bugünkü anlayışımıza göre devlet idaresine iştirak etmekten çok uzaktı. Mesela hükümeti düşüremezdi. İmparatorluğu doğrudan doğruya Kaiser ve onun itimadına mazhar olan şansölyeye mutlak yetkilerle idare ederdi diyor. Enver Behnan Şapolyo ilk meclisi mebusan çalışmalarına temasla bir örnek veriyor. Okuyalım bu ibretamiz satırları. Osmanlı Meclisi müzakerelere başladı. İlk kişi olarak dahili nizamnamenin tanzimi görüşüldü. Fakat bu sırada Hristiyan mebuslardan 16'sı Ahmet Vefik Paşa'ya dahili nizamnamenin kendi dillerinde yazılmasını teklif ettiler. Bu mecliste mevcut olan 16 ayrı millet kendi dillerinde birer nizamname istiyorlardı. Bu ilk arzu bu meclisin bilini bir meclis olmadığını meydana çıkardı. Bu ilk hadiseyi duyan Abdülhamit buna bir nokta koydu. Bundan sonraki müzakereler sırasında İstanbul mebusu Rum Vasilaki Efendi padişahın nutkunda Rumlar kendi dilleriyle konuşabilirler maddesinin bulunmadığını ileri sürmek ve bunun sebebini sormak cesaretini kendinde buldu. Dillerin muhafazası maddesi yazılmamıştır. Bu maddeyi kapalı geçmek taraftarı değilim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin bize ihsan ettikleri en büyük lütuf ve ihsandır dedi. Meclis Başkanı Ahmet Vefik Paşa bu sözlere fena halde sinirlenerek acı bir sesle "Biz burada Türk dilinden başka bir dil bilmiyoruz." diye bağırdı. Bunun üzerine Ermeni Süyük Efendi söz isteyerek "Vasiliki Efendi'nin söyledikleri doğrudur." dedi. Vasiliki tekrar söz istediyse de Ahmet Vefik Paşa ona söz vermedi. Azınlıklar daha ilk günlerde kendi menfaatlerini düşünmeye başlamışlardı. Yine Yılmaz Öztun'a ilk meclisi mebusandan bahisle 1. Meşrutiyet'in Türk parlamentosunda Türk asıllı, daha açık bir ifadeyle ana dilleri Türkçe olan milletvekilli %40'ın üzerindeydiler fakat %50'yi bulmuyorlardı diyor ve meclis müzakerelerine temasla bazı Rum milletvekilleri Türkiye'nin Girit'i ve Teselya'yı küçük Yunanistan'a bırakmasını söylemekten çekinmemişlerdir. Nitekim Ermeni Patriki Narses, Grand Duke Nikolay'ı Yeşilköy'deki umumi karargahında (93 harbinde) ziyaret ederek Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devletinin teşekkülü için Rusya'nın yardımını istemiştir. Bunu yapan adam bir Türk vatandaşı, padişahın bir tabasıdır. En liberal Avrupa devletlerinde böyle bir ihaneti irtikap edenlerin idamdan başka bir cezaya çarptırılmadıkları bir zamanda bu gibi şahıslar Türkiye'de ellerini kollarını sallayarak gezmişlerdir, diyor.